Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Merhaba dostlar. Kavuşan Rabbimize hamdolsun, senalar olsun.
Tövbe, kul ile Rab arasındaki engelleri ve perdeleri kaldırır. Amel-i salihler için bu hal son derece mühimdir. Zira hedefe varmaya mani olan hususları ortadan kaldırmak ve böylece gönlü asıl gayeye müsait hale getirmek gerekir. Bundan dolayıdır ki ruhi tekamül için bütün bu tövbe istiğfar seher vakitlerinde olur. Tasavvuf ehlinde olanlar da seher vakitlerinde seyri sülükleriyle Allahu Teala'ya çok dua ederler. İlk tövbe, ilk peygamber Hazreti Adem Aleyhisselam'la başlamıştır. O tövbesinde, ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bizi acımazsan, mutlaka ziyan edenlerden oluruz niyazında bulunmuştu. Bu dua, kendilerinden sonra kıyamete kadar gelecek evlatlarına bir istiğfar numunesi olmuştur. Onun için tövbe nasuh olmalıdır ve nasuhun sırrına erişmelidir insan. Allahu Teala şöyle buyuruyor: belki Rabbiniz size merhamet eder, fakat siz eğer yine fesada düşerseniz biz de sizi yine cezalandırırız. İsa suresi 8. ayet-i kerimede Allahu Teala böyle buyuruyor: çünkü durmadan tövbesini bozan kimse artık şeytanın maskarası olmuş demektir. Artık o ne zaman tövbe etse şeytanın ve şeytanlaşmış gafillerden bir defa yazıklar olsun, tüh sana demesiyle derhal tövbesini yine bozar. Onun için ayet-i kerimede ey iman edenler, tam bir sıdk ve ihlas ile tövbe ederek Allah'a dönün diye buyurulmuştur. Bu gerçeği işaret ederek tövbeye yönelen gönüller ikaz ediliyor. Birkaç kelime ile dille derken istiğfar, gönül gafilse nefis bin bir dehlise dolar. Tövbe hakikaten kulun etmesi gereken en önemli bir teslimiyete vesiledir. Tövbe hususunda büyükler çok şekillerce yazmışlardır eserlerinde. Cami-i Sagir adlı hadis kitabında insanların amellerini yazan meleklerden günahlarını kaydeden meleğin günah işlendikten 6 saat sonra yazdığı, bu mühlet içerisinde belki tövbe eder diye beklediği belirtilmektedir. Bu sebeple tövbemde duramıyorum, yine günah işliyorum, bu yüzden tövbe etmeyeyim mi dememeli insanoğlu. Daima istiğfarda bulunmalıdır. Zira Allah Celle Celaluhu lütfeder de bir daha belki tövbe bozulmaz. Ancak bilmelidir ki tövbe bir af dileme olduğundan, samimi pişmanlığın gerçekleşmesi ve affı istesin ve istenen affın günahın bir daha yapılmaması hususunda bir teminat olması gerekir. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor Lokman suresi 33. ayet-i kerimede: sakın şeytan Allah'ın affına güvendirerek sizi kandırmasın. Zaten günahtan tövbe nedamet ve istiğfardan ibarettir. Onun için insanlar bu hadisi şerif okuduklarında tekrar günaha düşmeyecek bir tövbeye işaret edilmesi vesilesiyle mümkün olduğu kadar tövbeyi hiç kalpten çıkarmamak gerekir. Aynı zamanda bu hadisi şerif tövbenin pişmanlıkla başlamasının zaruriyetini beyan ediyor. Bu da günah kirlerinin samimi gözyaşlarıyla temizlenmesi demektir. Rivayet olunur ki tövbe ve pişmanlık içinde bir günahkara yakaza halindeyken günahlarının listesi verilmiş. Bunu oku denmişti. Bu hal karşısında mücrim o kadar ağladı ki gözyaşlarından listedeki günahları görünmez oldu. Nihayet bu samimi gözyaşları o günahların tamamını yıkadı, temizledi. Böylece o mücrim affoldu. Bu itibarla bazen bir günah affı için 1000 gözyaşı ister. Bazen de bir damla gözyaşı 1000 günahı temizler. Çünkü gözyaşı ilahi muhabbet bağrına girenler için bir tövbe pınarıdır. Günahları yıkar temizler. Rab'be karşı bir şükran ifadesidir gözyaşı. Cenab-ı Hakk'ın ümit dergahıdır gözyaşı. Bütün ümitlerin kesildiği bir anda bu dergahın eşiğinde ağlayabilenler gerçek bahtiyarlardır. Samimi gözyaşları ile alemi seyredenler için o damlaların her biri bağrında 1001 okyanus sergisinden aynalar gibidir ki her zerresinde ilahi esrar aşikar ve ayandır. Nice okunamayan hikmet sayfaları onunla okunur. Zira gözyaşı kelimelerin taşıyamayacağı manaları yüklenen ve ifade edilebilen bir lisandır ki kul onunla kendisinin bile hayal edemeyeceği şeyleri Rabbinden istemiş olur. Onun için sevdalar gözyaşı pınarlarının başında teselli bulur. Garipler onun kıyısında dinlenirler. Allah için gözlerden dökülen bir damlanın değerini şöyle bir kıssa ile ifade edelim. Cüneyd-i Bağdadi Kudüs'e sırrül aziz bir gün yolda giderken gökten meleklerin indiğini ve yerden bir şeyler kapıştığını gördü. Onlardan birine kapıştığınız şey nedir diye sordular. Melek cevap verdi. Bir Allah dostu buradan geçerken iştiyakla bir ah çekti. Ve gözünden birkaç damla yaş döküldü. Bu vesile ile Cenab-ı Hakk'ın rahmet ve mağfiretine nail olalım diye o damlaları kapışıyoruz dediler. İşte ne güzel anlatırmış. Derin bir nedametle bir ah çekerek Allah diyebilmek ve bu yolda ağlamak. Hadis-i şerifte şöyle buyruluyor. İki göz vardır. Onlara cehennem ateşi değmez. Allah için ağlayan göz ile Allah yolunda nöbet tutarak uyanık sabahlayan göz. Günahkarların tevbe ve gözyaşlarıyla nasıl temizlendiğine misal olarak Hazreti Mevlana kirlenip de sonra buharlaşan ve yeryüzüne tekrar berrak bir rahmet halinde dönen sulardan bahisle şöyle buyuruyor. Arılığı ve duruluğu kalmayınca, yani çamurlanıp bulanınca, su da bizim gibi yeryüzünde kirlendiği için huzursuz olur, şaşırıp kalır. İçten içe feryada ve Hakk'a yalvarmaya başlar. Bu feryatlar ve yalvarışlar üzerine Cenab-ı Hak onu buharlaştırıp göklere alır. Orada çeşit çeşit yollara sürerek tertemiz eyler. Tekrar varlıkların en şereflisi olarak, yani bir rahmet halinde yeryüzüne ihsan eder. Bu halin en geniş manada tecellisi de namazlarda gerçekleştirilir ki, bu bakımdan dosdoğru kılınabilen namazlar için müminin miracıdır diye buyurulmuştur. Ancak insanoğlu bu gerçeği çoğu zaman anlamayıp dünyaya dalarak ağlamak yerine kahkahaya boyulmaktan geri kalmaz. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Gülüyorsunuz, ağlamıyorsunuz, habersiz oyalanmaktasınız. Necm suresi 60 ve 61. ayet-i kerimede Allah-u Teala böyle buyuruyor ve bu ayet-i kerimede bu gafletten sakınmayı şöyle ferman etmiştir. Yaptıklarının cezası olarak az gülsünler, çok ağlasınlar. Tövbe suresi 82. ayet-i kerime buna delil verilmiştir dostlar. Yani Allah-u Teala kulundan tövbe ve gözyaşı ile günahlarının temizlenmesini istiyor. Bu meyanla da Hazreti Mevlana gözyaşının ehemmiyetini bakın şöyle anlatıyorlar. Mum ağlayıp gözyaşı dökünce daha da aydın bir hal alır. Ağaç dalı da ağlayan bulutun bereketi ve güneşin hararetiyle yereşir ve yeşerir, tazelenir. Yani bir meyvenin yetişmesi için hararet ve su gerekir. Tıpkı bunlar gibi tövbelerin kabulü içinde bulut ve şimşek, yani gözyaşı ve gönül yanışı ister. Şayet gönül şimşeği çakmaz da göz bulutu yağmur yağdırmazsa, nefsin öfke ateşi ve günah alevleri nasıl söner? Vuslatın feyzi, yani ilahi tecelli nurunun parlaklığı gönülde nasıl belirir? Mana menbaaları nasıl coşup akar? Yağmur yağmazsa gül bahçesi yeşilliğe nasıl sır söyleyecek? Menekşe yaseminle nasıl ahitleşecektir? Tabiatı bırak da hıçkıra hıçkıra ağlasın. Bu topraklar sudan ayrılınca çoraklaşır. Irmaklardan, derelerden ayrı kalan, uzak düşen sularda sararır, kokar, bulanır, kapkara olur. Cennet gibi yemyeşil olan bağlar, bahçeler sulardan ayrı düşünce sararır, solar, yaprakları kurur, dökülür, bir hastalık yurdu olur. İşte İnsan da böyledir. Mevlana ne güzel anlatmış dizelerinde. Bu halden korunmak içindir ki Şuayb Aleyhisselam'ın gözleri ağlamaktan ama olmuştur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bildiğimi bilseydiniz az güler çok ağlardınız. Yemek içmek içinize sinmezdi diye buyurmuştur. Zira ancak gönlündeki cürümlerden oluşan bu yarayı ömür boyu gözyaşlarıyla yıkayıp temizleyen gönül erleri, affın cennetine girebilen aşık gönüllerden olabilirler. Onun için başta peygamberler olmak üzere bütün veliler, salihler ve sadıklar, darlıkta ve bollukta, kederde ve ferahta daima Cenab-ı Hakk'a iltica etmişler. Yanış ve yakarışlar halinde bulunmuşlardır. Çünkü peygamberler bile irade dışı gerçekleşen bir hata olarak ifade edilen zellelerinde bulunması sebebiyle tövbe ve istiğfardan müstani kalabilecek hiçbir kul tasavvur olunamaz. Tövbe ve istiğfar gerçek mahiyetiyle deruni bir pişmanlık ve sığınma olması hasebiyle Allah'a yaklaşmanın en önemli bir vasıtasıdır. Diğer taraftan dostlar, Cenab-ı Hakk'ın kullarına verdiği ızdırap ve çileler ile kullarından istediği tövbe ve gözyaşları hep bir ebediyet alışverişidir aslında. Hem öyle karlı bir alışveriştir ki bunu fark edebilenler hiçbir musibetten şikayet halinde olmayıp sonsuz bir kazanç elde ederler aslında. Bundan dolayıdır ki yine Mesnevisinde Hazreti Mevlana ne güzel buyuruyor. Hak Teala bu dünyada senden birkaç damla gözyaşı alır. Ama karşılığında sana nice cennet kevserleri bağışlar. O senden sevdalarla, ızdıraplarla dolu olan ahları, feryatları alır. Her aha, her feryada karşılık yüzlerce yüksek mevki ve erişilmez makamlar verir. Ne kadar güzel dostlar. Fakat bilinmelidir ki her ağlayış, gözyaşı dökerek ağlayış bir değildir. Onlar arasında çok fark vardır. Nitekim soğuk, yapmacık, yalan olan nice iniltiler vardır ki gafletten ve bir aldatmacadan ibarettir. Süfyan-ı Sevri Hazretleri şöyle buyuruyor. Ağlamak 10 kısımdır. Bunlardan 9'u rüyadır. Ancak bir tanesi Allah içindir. İşte bu Allah için ağlamak, senede bir defacık bile olsa kulun cehennemden kurtulmasına inşallah vesile olur. Böyle rivayet etmiş. Rivayete nazaran kocasıyla kavga eden bir kadını ağlayarak bir kadıya giderler ve müracaat etmişti. O esnada orada bulunan Şabi ona dedi ki, ya Ömer'ye, bu kadının mazlum olduğunu zannediyorum. Görmüyor musun ki nasıl ağlıyor dedi. Bunun üzerine kadın Şureyh şöyle dedi. Ey Şabi, Yusuf'un kardeşleri de zalim oldukları halde ağlayarak babalarının yanına gelmişlerdi. Bu ağlamalara bakarak hüküm vermek doğru olmaz. Ağlamak Allah için olmalıdır. Feryat Allah için gözyaşlarıyla dile getirilmelidir. Gerçek murat, ağlayış içerisinde, yanaklardan süzülen damlaların içerisinde, günah kirinin de yıkanıp temizlenmesidir. Gözyaşı aslında dostlar mühim bir meseledir. Ağlamak bir şikayet vesilesi olmamalıdır. Çünkü ağladığım zaman bu bir duygunun terennümü ve ifadesi olmalı. Firavun o da gözyaşı döktü. Kendi çapında ağladı bazen. Allah dostları kendi çaplarında ağladılar. Seven insanlar dile getirdikleri şeyleri gözyaşlarıyla süslediler. Ama herkesin kendi ölçülerince bir sebebi vardı ağlamakta. Mevlana diyor ki, akıllı kişiler önceden ağlar. Bilgisizler ise işin sonunda başlarına vurarak hayıflanırlar. Sen işin başından sonunu gör de kıyamet gününde pişman olma. Bu hususta şu kuşun hali sana ibret olsun ki o avcının tuzağındaki buğdayları görünce kendinden geçmiş, aklını kullanamaz hale gelmişti. Böylece idraksız bir şekilde buğdayları yedi fakat tuzağa düştü kaldı. Bu defa başını dertten kurtarmak için ne kadar Yasin okudu, ne kadar Enam okudu ama ne fayda. Bela gelip çattıktan sonra ağlamak, feryat etmek, sızlanmak ne işe yarar? Bu ah ve feryat tuzağa düşmeden önce gerekliydi. Mevlana dizesinde aslında ne güzel anlatmış. Aklın yerindeyken iste, isteyebildiğin kadar. Ve feryadu figan ile, tövbe istiğfar ile iste. Allah-u Teala buyuruyor ki, ölüm serhoşluğu gerçekten gelir de, işte ey insan, bu senin öteden beri kaçtığın şeydir denir. Kaf suresi 19'da böyle anlatılıyor. Tabii ki dolayısıyla kulların en mühim meselesi tezkiye-i nefis ve tasfiye-i kalptir. Yani burada anlattığımız tövbe ve gözyaşı bu haliyle de Allah-u Teala'nın kapısını çalmak. Bu kapıdan içeri girdikten sonra yapılması gereken bütün ameli salihler mecburiyet noktasında her şeyin Allah'ın emri ilahisi doğrultusunda olması gerektiğini bilirler. Allah için infak ederler. Merhametli olurlar bütün yaratılmışlara. Ve şefkat ve af ile yaklaşırlar her şeyin sahibi olan Allah'a. Ve ondan sonra aciz bir şekilde dua ederler. Onun içindir ki gönüller tövbe ve gözyaşı ikliminde bütün davranış güzelliklerini elde ederek Rabb'e yönelmelidir aslında. Bununla birlikte bazı müstesna zamanlar kullar için apayrı bir kazanç mevsimidir. Tıpkı bahar mevsiminin diğerleri arasındaki değer ve güzelliği gibi kullara bahşedilen öyle manevi baharlar vardır ki bunların en değerlisi içinde bin aydan hayırlı ve kıymetli bir gece, yani Kur'an'ın levh-u mahfuzdan dünya semalarına indirdiği Kadir gecesidir. Sonra Ramazan-ı Şerif'tir. Bu idrak edilen mübarek aylar ve bu ayları süsleyen diğer güzel günler ve kulun miracı bu hassasiyetle ellerin açılıp Allah-u Teala'ya dua edilmesi, işte kulun Rabbi ile arasındaki geçen münacat ve duanın deruni duyuşları ve müminin ruhuna nakşolması ve ondan sonra da göklere yükselen dualar. Bundan sonra da dökülen gözyaşları Allah-u Teala'nın rahmet kapısını çalar. Affı mağfiret kapısını çalar bu gözyaşları. Seherlerde alnını secdeye koyarak Allah nidalarıyla ağlayan insanlar. İşte bunların hepsi birleştiğinde o kadar güzel şeyler olur ki hiç ummadığın bir anda o kapı açılır. O kapı açıldıktan sonra da Allahu Ekber. Tasavvur edilemeyen güzellikler içerisinde Allahu Teala rahmetinin tecellisini ikram eder insanlara. Af ve mağfiret ve o kapıdan affedilmiş olarak ayrılmak. Rabbil Alemin hepimize inşallah nasibi müessir eylesin. Şunu hiçbir zaman unutmayalım ki dostlar, yolculuğumuz nereye gidiyor? Bunu idrak ettiğimizde kendimize daha güzel bir çeki düzen vereceğimize inanıyorum. Allah-u Teala bizleri affı mağfiret eylesin. Allah-u Teala gerçek manada tevekkül ehli kullarından eylesin bizleri ve rızasına muvafık ameller işlemeyi nasip buyursun. Kaza ve kadere rızanın safasına, nailiyetine bizleri müessir eylesin. Söyleyeceğimiz tek şey Allah-u Teala'ya dua ve terennümlerle, Ya Rabbi seni incitecek şeyleri sana söylemekten sana sığınırız. Allah-u Teala'nın affı ve mağfiretinin üzerimize olmasını dua ediyoruz ve temenni ediyoruz inşallah. Her programımı kapatırken Seyyid Muhammed Kadri Hazin Hazretleri'nin Divan-ı İrfan'ından salatu selamlarla bugün de bize ayrılan zamanı bu şekilde noktalıyoruz dostlar. Denizlerin yüz binlerce dalgaları kadar sala, Hazreti Muhammed'in ruhuna miskler gibi yazsın. Kara bulutlardan dağlara inen yağmurlar gibi yüzlerce selam, Allah'ın yanında namı yüksek Habibullah'a olsun. Misk ve ambar dolu bu temiz salatı, eminler şahı, Resulullah'ın alnına bahar yağmuru gibi düşsün. Her ne kadar bahar tayfunları varsa, hepsi Hazreti Ahmet'in ruhuna nur olarak insin. Sonra da onun ehline, yüz binlerce ilahi denizler, semada ve arşta bütün melekler, taç sahibi Habibullah'ı metih ve sena etsinler. Yüz binlerce ilahi nuru denizi, enbiya ve resulüne ve sonra ehli aba ile ashab ve yaranına olsun. Yine Hazreti Resul'ün ehli üzerine olsun ya Rabbi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ebeden daima. Hoşçakalın dostlar.